Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 65.
Mustafa Kemal bu haberi meclise bildirdi. Herkes ordunun başarısı için dua ediyordu. Durumun ciddi olduğu kimsenin gözünden kaçmamıştı. Her gün mebuslar başta olmak üzere bir sürü yüzü asık, üzüntülü insan Mustafa Kemal'in meclisteki odasını aşındırıyor, haber soruyorlardı. Mustafa Kemal burada cepheden gelen günlük raporları kendilerine harita üzerinde açıklıyordu. Durumdan emin, hatta neşeli görünmeye çalışıyor, elinde bir tesbihle oynayarak sorularını dinliyor, kesin cevaplar vermekten kaçınarak tabiye üzerinde açıklamalar yapıyor, sabırlı olmalarını söylüyor, Türk ileri mevzilerinin boşaltılması karşısında duyulan kızgınlığı yatıştırmaya çalışıyordu. Yunan taarruzu cephenin güney ve kuzey kesimleri arasında dört noktaya yöneltilmişti. Bunun ağırlık merkezi kuzeyde olacaktı. Mustafa Kemal de asıl kuvvetlerini burada toplamıştı. Başlıca saldırı Bursa yönünden geldi. Eskişehir'e doğru sarp ama aralıklı sıra dağları hedef olarak almıştı. Nitekim önündeki yaylaya kadar gelişti. İsmet Bey, Yunanlıları, vadide Eskişehir'i savunmak için yer yer tahkim edilmiş bir mevki olan İnönü'nde karşıladı. Yunanlılar İsmet Bey'in komutasındaki birliklerin gösterdiği dayanma karşısında şaşırıp bocaladılar. Daha önceki çarpışmalarda olduğu gibi bu sefer de kötü donatımlı, disiplinsiz askerler karşısında rahat rahat ilerleyeceklerini sanmışlardı. Bunun yerine önlerine ilk defa olarak kararlı ve disiplinli bir kuvvet çıkmıştı. Türkler sayı ve silah bakımından kendilerinden çok zayıftı. Ama buna karşılık, şimdi çoğu tecrübesiz ve yabancı olan Kralcı Subaylar Komutası'ndaki Yunan birliklerine kıyasla, daha üstün bir komuta altında ve daha azimle dövüşüyorlardı. Türklerin diz boyu kar ve çamur içinde savundukları yerler, kendi vatanlarının topraklarıydı. Bütün gün süren bir savaştan sonra başarılı bir karşı saldırıya kalktılar. Ertesi gün bir tuzağa düşürüldüklerinden korkan Yunanlılar, yenilgiyi kabul ederek geldikleri gibi hızla Bursa yolunda geri kaçtılar. Orada almış oldukları dersten yararlanarak baharda daha büyük bir taarruz için hazırlığa koyuldular. Milliyetçiler 1. İnönü Savaşı'ndan hem yurt içinde morali yükseltmek hem de Rusları etki altında bırakmak için yararlanacaklardı. Düşmana karşı kazanılan bu ilk büyük zafer Ankara'da sınırsız bir sevinçle kutlandı. Meclis orduya şükranlarını bildirdi. Mustafa Kemal tehlike karşısındaki tutumlarından dolayı mebusları övdü. Onların gösterdiği soğukkanlılık askerlere de güven vermişti. Halide Edip savaştan sonra hastanedeki yaralıları ziyaret etmek için Eskişehir'e gönderilmişti. Yol boyunca giderken fark ettiği değişiklik karşısında şaşırıp kaldı. Şimendüfer'in durumu 9 ay öncekinden çok başkaydı. Artık başı bozuklar pencerelerden ateş etmiyor, bağıra bağıra şarkı söylemiyorlardı. Her şey disiplin içine girmişti. Eski zamanlarda önde başı bozuklar görünürdü. Şimdi ise makineli tüfekleriyle, mahmuzlarını şakırdatarak muntazam ordu fertleriyle karşı karşıyaydım. Dipnot, Halide Edip adı var, Türk'ün ateşle imtihanı. İşte Yunanlılar bu ruhta bir ordu ile çarpışmak zorunda kalacaklardı. Bunu kendileri de yavaş yavaş anlamaya başlıyorlardı. Sayfa 396. 33. Bölüm. Londra Konferansı. Milliyetçilerin örgütleri genişledikçe Ankara'nın havası da değişti. Eski samimiliğinden çok şey kaybetti. Küçük arkadaş topluluğu koca bir genelkurmay haline gelmiş, iç içe bir sürü şubelere ve kısımlara bölünmüştü. Bundan başka Mustafa Kemal eskisine göre daha uzaklaşmıştı. Akşamlarını karargâhta ötekilerle oturup konuşarak, çalışarak, çeşitli sorunları tartışarak geçirmiyordu artık. İlk önce çalışma yerini telgraf merkezine daha yakın olmak için istasyon tarafında bir binaya taşımıştı. Bu bir telgraf harbiydi zira ve Mustafa Kemal de modern görüşüyle haberleşmenin önemini çok iyi biliyordu. Sonra oturduğu yeri de değiştirip Çankaya'ya geçmişti. Burada şehre 7-8 kilometre uzaklıkta bir tepenin yamacında büyük bir kârgir eve yerleşti. Levanten bir tüccarın yaptırdığı bu binanın üstünde küçük kulecikler, bir de 5 köşeli daha büyük bir kule vardı. İçerisi de öyle süslü püslüydü. Lakin Mustafa Kemal geniş ve aydınlık odalarından hoşlanmıştı. Pencerelerinden bakınca bütün ova ve şehrin ötesindeki ikiz tepeler görülüyordu. Şimdi burada bir çeşit evlilik hayatı yaşamaktaydı. Geçen sonbaharın yorgunlukları sağlığına dokunmuştu. Doktor Adnan Bey bir kadın tarafından bakılması gerektiğini düşünüyordu. Tam bu sırada Fikriye, sanki içine doğmuş gibi çok yakında Ankara'ya geleceğini bildirdi. Ne Zübeyde Hanım'ın ne de ablası saydığı Makbule'nin karşı koymalarına kulak asmış, Mustafa Kemal'in arkasından Anadolu'ya geçmeyi başarmıştı. Tek başına Karadeniz kıyılarında çalışan o zamanın dilenci vapurlarından birine atlamış, sessiz ve atsız bir takım erkeklerle bir arada yolculuk etmişti. Bu adamlar vapur küçük İnebolu limanına inince başlarına hemen Kemalistlerin giydiği kalpağı geçiriyorlar. O zaman milli harekete katılmak için gelmiş subaylar ya da başka kimseler oldukları anlaşılıyordu. Vapur açıkta demirlemişti. Fikriye küçük bir sandalla karaya çıktı. Her zamanki yolcular arasında genç ve güzel bir kız görmeye alışık olmayan İnebolu Posta ve Telgraf Müdürü onu çok candan karşıladı. Fikriye sözde yaralı erlere hasta bakıcılık etmek için gelmişti ama biraz boş boğazlık ederek posta müdürüne Mustafa Kemal'le evlenmeye geldiğini ağzından kaçırdı. O zamanlarda milliyetçilerin tek ikmal hattı olan Sarp Dağ yollarında ötekilerle beraber arabayla yoluna devam etti. Bu arabalarda insan ya bağdaş kurup oturur ya da yere uzanabilirdi. Fikriye yolun arızalı olmasına rağmen yolculuktan çok rahatsız olmadı. Ankara'ya gelince Çankaya'ya yerleşti. Mustafa Kemal hayatını mesleğine ve yurduna vermiş ve kendi tabiatında olanlarla birleştirmiş bir adamdı. Kadınlara karşı ilgisi onları bir eğlence aracı gibi görmekten, arzularını tatminden ve erkeklik gururunu kamçılamaktan ileri geçmezdi. Bütün inceliğine rağmen bu konuda hala kaba bir asker gibi davranırdı. Bir kere kendisine bir kadında en çok neyi beğendiğini sormuşlar, o da el altında olmasını diye cevap vermişti. Fikriye hem bu tanıma uyuyor hem de ona daha başka bir şeyler veriyordu. Seksüel arzularını yerine getirmekte aceleci olan Mustafa Kemal, yıllarca garnizon şehirlerinde rastlanan kiralık kadınlarla ve buna benzer eğlencelerle yetinmek zorunda kalmıştı. Fikriye'nin gelişi ona içine biraz da candanlık ve tatlı bir sevgi karışan bir boşalım imkanını kazandırdı. Ondan hoşlanıyor ve sevgisinden gurur duyuyordu. Kadınca davranışları zevkini okşuyordu. Fikriye hayatının bu döneminde ona tam uygun olan bir eşti. Fikriye esmer, zarif, anlayışlı, nazik tavırlı bir kadındı. Doğuştan akıllıydı. Mustafa Kemal'in düşüncelerini anlayıp cevaplandıracak kadar da eğitim görmüştü. Nasıl davranılacağını bilir, üstüne görev olmayan şeye karışmaz ama Mustafa Kemal'in sofrasını zarif varlığı ile süsleyerek kendine düşeni yapardı. Arkadaşlarına sıkıntı vermez, onlarla aynı dili konuşurdu. Çok geçmeden hepsi Fikriye'nin eve getirdiği aile havasını beğenmişlerdi. Karşısında içki içebiliyorlardı. Ama Fikriye sırası gelince daha rahat içmeleri için çekilip gitmeyi de bilirdi. Aralarında evlilik bağı olmasa bile Mustafa Kemal'e evliliğin sıcaklığını tattırıyordu. Ne var ki o Fikriye'yi almayı düşünmüyordu. Evlenecek olursa batılı bir eş gibi yanında yer alacak bir kadınla evlenirdi. Her şeye rağmen Alaturka bir kadın olan Fikriye'nin yeri ise her zaman Mustafa Kemal'in arkasında olacaktı. Ankaralılar bu yüzü peçesiz genç kadına çabuk alıştılar. Mustafa Kemal'in açık arabasıyla sokaklarda geziyor, şehrin üstündeki sırtlarda atla dolaşıyordu. Fikriye çıtkırıldım bir kız değildi. Yalnız ata binmekle kalmaz, silah kullanmasını da bilirdi. Halide Edip, Fikriye ile ilk görüşmesini şöyle anlatıyor. Beni bir hanımın görmek istediğini haber verdiler. Pencerenin ışığı altında güzel ve ince yüzlü bir kadınla karşılaştım. Bunun bir defa Mustafa Kemal Paşa'nın arabasında gördüğüm yeğeni Fikriye Hanım olduğunu anladım. Çok tatlı ve mahzun bir sesi vardı. Gözlerinin ve ağzının garip cazibesi hala hayalimdedir. Doktor Adnan, Fikriye'nin yüzündeki solgunluğun bir tüberküloz başlangıcı belirtisi olduğunu söylemişti. Üzüntüsü en çok Mustafa Kemal'in kendisiyle evlenmeyeceğini sezinlemesinden ileri geliyordu. Geleceği düşünmeden günü gününe yaşaması gerekiyor ve bu günlerini ona sinirlerini dinlendirip rahat edebileceği bir ortam yaratmak uğruna harcıyordu. Mustafa Kemal'in sinirlerini yatıştırmak için başvurduğu bir başka yol da içkiydi. Çok içerdi. İlk gençliğinde kendine güven vermek, başkalarının karşısında sıkılmadan davranabilmek için içmişti. Zihni genişledikçe onu yatıştırmak için içmeye devam etti. Kafasındaki düşünceler gece rahatını kaçırıyor, gündüz üzerinde dinamo gibi etki yapıyordu. Akşamları oda güneş battıktan sonra sinirlerindeki gerginliği yatıştırmak için içerdi. Dipnot, Mustafa Kemal ayrıca içkinin bağırsaklarına iyi geldiğini söylermiş. Mustafa Kemal irade zayıflığı ile değil isteyerek içiyordu. Alkol hoşuna gider ve ona iyi gelirdi. İçtiğini kimseden gizlemez, iki yüzlü davranmaktansa herkesin bilmesini daha doğru bulurdu. Yabancı gazetelerde içkiye düşkünlüğü üzerinde yazılar çıktığı vakit kızacak yerde memnun olur. Bunlar yazılmayacak olsa halk beni anlamaz derdi. Bir akşam İzmir valisi yemek yedikleri lokantanın perdelerini kapattırmak istemişti. Mustafa Kemal sakın ha dedi. Perdeyi kapatırsanız herkes bizim kadın oynattığımızı zanneder. Şimdi hiç olmazsa sadece içtiğimizi görüyorlar. Bir Fransız gazetecisi Türkiye'nin bir sarhoş, bir sağır ve 300 sağır delisiz tarafından yönetildiğini yazmıştı. Mustafa Kemal yanlış diye cevap verdi. Türkiye'yi yalnız bir tek sarhoş idare eder. Mustafa Kemal ciddi durumlarda ve hareket halinde hemen hemen hiç içmezdi. Erzurum Kongresi sırasında ağzına kahveden başka bir şey koymamıştı. Ziraat Mektebi'nde hilafet ordularının tehdidi altında, belki de Doktor Adnan ve Halide Edip gibi çalışma arkadaşlarının etkisiyle çok az içmişti. Lakin şimdi merak içinde bir şey yapamadan beklemekle geçen bir dönem yaşıyordu. Bu yüzden tekrar içmeye başladı. Koyu Müslüman mebuslar onun bu alışkanlığını pek hoş karşılamıyorlardı. Meclisin aldığı ilk kararlardan biri de içki ithal ve satışını yasaklamak olmuştu. İçki Müslümanlığa uymadıktan başka, onlara göre ordunun gücünü kemiriyor, halk arasında hastalıkların yayılmasına yol açıyor, memleketi uçuruma sürüklüyordu. İçki içenler için dayak, hapis ve ağır para cezaları öngörülmüştü. Lakin Mustafa Kemal'e içkiden vazgeçmesi için gönderilen bir ricacı ters yüzü geri döndü. Mustafa Kemal herhangi bir içki masasının çevresinde oturup konuşmaktan her zaman hoşlanmıştı. Selanik'te gerçekleştirmeye bir türlü imkan bulamadığı düşünceleri sayıp döktüğü kahve masaları, bulunduğu çeşitli karargahlarda etrafında savaş tartışmaları yapılan yemek masaları, şimdi de Çankaya'daki rakı masasının çevresinde meslektaşlarıyla arkadaşlarına bu sefer gerçekleşecek olan düşüncelerini geceler gecesi anlatıp duruyordu. Bu toplantılar çok defa birkaç yakın arkadaşıyla olur ve arada bir sabaha kadar süren bir poker partisiyle sonuçlanırdı. Ama zamanla daha yapıcı bir nitelik kazanmaya başladı. Mustafa Kemal'in sofrası neredeyse milli bir kuruluş haline gelmişti. Memleketin siyaseti mecliste ve vekiller heyetinde olduğu kadar bu sofrada kararlaştırılıyordu. Yemek sofrası Mustafa Kemal için ikinci bir yönetim organı olmuştu. Aynı zamanda bir çeşit okul haline almıştı. Mustafa Kemal burada ilerisi için kendi görüşüne uygun yeni bir yönetici sınıf yetiştiriyordu. Bu görüşe göre memleket, halka rağmen halk için çalışan bir hükümetle idare edilmeliydi. Toplantılarda tabii devlet sırları açıklanıyor değildi. Tartışmalar çok kez tek yönlü olarak siyasal, sosyal, ekonomik alanlarda devletin dayanacağı temel ilkeler üzerinde geçerdi. Ankara'da hiç kimse bu yemekli toplantılara gitmemezlik edemezdi. Yalnız bazıları geç vakitlere kadar süren içki alemleri yüzünden, sekreterden adlarının listeden silinmesini rica ederlerdi. İsmet Paşa gibi içkiyle başı hoş olmayan evcil kimseler de kabil olduğu kadar az giderlerdi. Dipnot: İsmet Bey 1. İnönü zaferinden sonra paşa olmuştu. Çevirenin notu.
Ayrım sonu.